Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, Growth.tr'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Google Ağustos Spam Update başladı, Generative UI AI Overviews'a geliyor, Reddit düşüyor. Google, 2026'nın 3. Spam güncellemesini 18 Ağustos'ta yayınlamaya başladı. Mart güncellemesi 20 saatte tamamlanırken Haziran güncellemesi yaklaşık 2 gün sürmüştü. Bu güncellemenin tamamlanması için Search Console verilerini 18 Ağustos'tan itibaren takip etmek gerekiyor. Google, güncelleme ile birlikte yeni bir spam politikası açıklamadı. Bu haftalık SEO Pulse'un ikinci önemli başlığı, Generative UI'in AI Overviews'a ulaşmaya başlaması. Arama yapanın sorusuna özel layout ve etkileşimli araçlar oluşturan bu özellik, daha önce AI modda Kasım 2025'te Gemini 3 ile hayata geçmişti, artık AI Overview kapsamına da girmeye başladı. Bir yandan Reddit'in ChatGPT kaynaklarındaki alıntı payının belirgin biçimde düştüğü de raporlandı, bu gelişme, AI görünürlüğünün ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. AI yönetici Luna, ilk işten çıkarma kararını insan hatırlatmasıyla aldı. Andon Nebz'in San Francisco'daki Andon Market'ı Nisan ayından bu yana yöneten AI agent Luna, bir çalışanı işten çıkaran ilk AI yönetici oldu, ancak bu kararı kendi başına değil, insan operatörlerin kendi kurallarını hatırlatmasının ardından aldı. Luna, CloudOps 4.8 üzerinde çalışıyordu, kendi yazdığı kural setini hafızasından düşürmüş ve çalışanın tekrarlayan geç kalma sorunlarını büyük ölçüde tolere etmişti. Çalışanlar Andon Nebz tarafından resmi olarak işe alınıyor ve yasal güvenceleri koruluyor, işten çıkarma kararı da insan denetiminde uygulandı. Andon Nebz aynı senaryoyu 7 farklı modelle tekrarladığında, daha güçlü modellerin işten çıkarmayı daha tutarlı biçimde önerdiği, zayıf modellerin ise kararsız kaldığı görüldü. İşe alım sürecinde ise, neredeyse tüm modeller eleştirel bir değerlendirme yapmadan onay verdi. Bu tablo, AI agentların karar tutarlılığının model kapasitesine ve bağlam yönetimine kritik ölçüde bağlı olduğunu gösteriyor. OpenRouter'da agentic token kullanımı 14 kat arttı, AI'ın en büyük müşterisi oldu. OpenRouter analistlerinden Peter Walker'ın verilerine göre 6 Şubat 2026, insanların AI agentlardan daha fazla token tükettiği son gün oldu. O günden bu yana agentic token kullanımı 14 kat artarken insan kullanımı yalnızca 2,8 kat yükseldi. Bununla birlikte ham rakamlar gerçek maliyeti tam yansıtmıyor, agent token tüketiminin yaklaşık %70'i çok daha düşük ücretlendirilen cached promptlardan geliyor. Dolayısıyla gerçek maliyet artışı oranların çok gerisinde kalıyor. OpenRouter açık ağırlıklı modellere yönelim gösterse de benzer trendin büyük laboratuvarlarda da geçerli olduğu değerlendiriliyor. Reasoning modellerin neden olduğu token şişmesinin ardından agentik kullanım, token tüketiminde yeni bir ivme kaynağı olarak öne çıkıyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growth.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Terminal Browser, Kılıdan tarayıcı ön izlemesi için sekme değiştirmeye son. Zembulabs'ın geliştirdiği açık kaynaklı Terminal Browser, Chromium tarayıcısını doğrudan terminal penceresinin içinde çalıştırıyor. Böylece web sayfalarını ayrı bir uygulama açmadan, CLE ortamından çıkmadan ön izlemek mümkün oluyor. Araç, metin tabanlı basitleştirilmiş bir görünüm sunmak yerine gerçek piksel render ediyor, yani sayfalar herhangi bir tarayıcıdaki gibi görünüyor ve davranıyor. Bu özellik, özellikle AI coding agentlarla terminal ekosisteminde çalışan geliştiriciler için önemli bir verimlilik kazancı sunuyor. Kod yazma, çalıştırma ve ön izleme adımlarının tek pencerede tamamlanması, sekme değiştirme ve pencere boyutlandırma gibi zaman kayıplarını ortadan kaldırıyor. Geleneksel IDE, terminal ve tarayıcıyı aynı anda açık tutma zorunluluğunu da büyük ölçüde azaltıyor. Superdiri Enco kurucu ortağı, değişimi tüketiciye anlatmanın en kolay yolu mağazadır. Superdiri Enco, dijital kanalların hakim olduğu dönemde fiziksel mağazacılığa dönerek farklı bir yol çiziyor. Kurucu Julian Dunkerton, bu hamlenin bir rebrand olmadığını, aksine kendisini başarıya taşıyan perakende modeline geri dönüş olduğunu vurguladı. Mağazaların, markada yaşanan dönüşümü tüketiciye aktarmanın en hızlı ve doğrudan yolu olduğunu belirtti. Şirket, fiziksel mağaza ağını genişletmenin yanı sıra outlet kanalını ve bünyesindeki heritage marka portföyünü de büyütüyor. Dunkerton'a göre bu strateji, Superdry Enco'ya moda perakendeciliğinde belirgin ve savunulabilir bir konum kazandırıyor. Mağazaların bir customer journey aracı olarak yeniden öne çıkması, sektörde omnichannel dengesinin fiziksel tarafa kaymakta olduğuna işaret ediyor. Apple, 12,3 milyon impression sonrası App Store reklamlarını kaldırdı. Apple'ın 13 Ağustos 2026'da yayınladığı Digital Services Act şeffaflık raporuna göre, App Store'dan 2026'nın ilk yarısında yayından kaldırılan reklamlar zaten 12.318.874 impression teslim etmişti. Bu reklamlar yayınlandı, faturalandırıldı ve kullanıcılara gösterildi, ardından yasa dışı veya uyumsuz içerik taşıdıkları gerekçesiyle kaldırıldı. Aynı rapor, içerik moderasyonunda 687 çalışan istihdam edildiğini ve ABD'deki aylık aktif kullanıcı sayısının 153 milyon olduğunu ortaya koyuyor. Hesap itirazlarındaki sonuçlar ise oldukça çarpıcı, 370 hesap itirazından yalnızca 8'i tersine çevrildi. Advertiser'lar açısından kritik bir soru gündeme geliyor, kaldırılan bu reklam envanterinin sorumluluğu ve iade politikası henüz netleşmiş değil, Apple, 12 milyonu aşan impression'ı yerleşime, pazara veya reklam formatına göre ayrıştırmıyor. Google Ads, My Ad Center'a, bu reklam nasıl yapıldı, bölümü ekledi. Google Ads, AI ile oluşturulan reklamlarda şeffaflığı artırmak için My Ad Center paneline, bu reklam nasıl yapıldı, başlıklı yeni bir bölüm ekledi. Search, YouTube ve Discover'daki reklamlarda 3 nokta menüsü üzerinden erişilebilen bu panel, reklamın AI ile oluşturulup oluşturulmadığını veya düzenlenip düzenlenmediğini kullanıcılara açıkça gösteriyor. Google'ın kendi araçlarıyla oluşturulan reklamlara AI etiketi otomatik ekleniyor, ancak harici olarak hazırlanan varlıklar için reklam verenlerin etiketi kendilerinin beyan etmesi gerekiyor. AVE, Hindistan ve New York gibi belirli pazarlarda ise, AI etiketinin doğrudan reklamın üzerinde görünmesi zorunlu tutuluyor. Güncellemeyi Arpan Bınırcı keşfetti. AI şirketleri neden eski baskı kitap satın alıyor? AI şirketleri, kendi ürettikleri içerikte model eğitmekten kaçınmak için, 2022 öncesi baskı kitaplara gerçek para ödüyor. Respond gibi aracılar bu kitapları toplu olarak AI lablarına satarken, içerik üreticilerinden AI çıktısı satın alan vendor kategorisi tam tersi yönde hareket ediyor. Ortada ciddi bir çelişki var, slab makinelerini inşa eden şirketler o makinelerin çıktısından kaçınırken, bir vendor ekosistemi sizi o çıktıyı ölçekte üretmeye teşvik ediyor. Ölçüm tarafında da tablo belirsiz. Eski aramada pozisyon, impression, tıklama ve conversion tracking birbirine bağlıydı, attribution tartışmalıydı ama pipeline ölçülebilirdi. AI arama yanıtlarında aynı soruyu iki kez sorunca gösterilen markalar değişebiliyor, ölçüm araçlarının büyük çoğunluğu gerçek kullanıcı bağlamından kopuk sentetik promptlarla çalışıyor. Ayrıca metin filigranı teknolojisinin sahne arkasında geliştirildiği de biliniyor, bu da ölçekte üretilen AI içeriğinin yakın vadede tespit edilebilir hale geleceğine işaret ediyor. AI mod sorguları 3 kat daha uzun, sayfanız doğrudan yanıtla başlamalı. Google AI Mod bir yıl içinde aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı ve sorgular her çeyrekte 2'ye katlandı, ancak asıl dikkat çekici olan hacim değil, sorguların yapısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde AI Mod sorguları geleneksel arama sorgularının 3 katı uzunluğa ulaştı, görsel tabanlı sorgular aydan aya %40'ın üzerinde büyüyor, takip soruları da aynı oranda artıyor. Google Veri Bilimi ve UX-R Başkan Yardımcısı Shivani Mohan'ın Mayıs 2026'da yayınlanan analizine göre insanlar anahtar kelime kırıntıları yerine gerçek sorular soruyor. Bu değişim, içerik mimarisini doğrudan etkiliyor. AI Overview çok kaynaklı bilgiyi anlık özete sıkıştırdığı için sistemin cevap çekeceği geçidi hızlıca sağlamayan sayfalar, AI mod yanıtlarında yer bulamıyor. Uzun anlatı yapılarıyla kullanıcıyı sayfada tutmaya çalışan geleneksel SEO yaklaşımı, yanıtı en başa koymayan içerik mimarisi nedeniyle otomatik sentez karşısında geri çekiliyor. Google, Favicon ve Search Console Crawl Stats hatalarını düzeltti. Google, arama sonuçlarında sitenin favicon'u yerine varsayılan globe ikonunu gösteren bir hatayı ve Search Console Crawl Stats raporunda yaklaşık 2 günlük veri boşluğuna yol açan ayrı bir hatayı düzeltti. Favicon sorunu yaklaşık bir hafta önce başlamıştı. Google'dan Ryan Patel, 22 Ağustos Cumartesi günü düzeltmenin 12 saat içinde tamamlanacağını belirtti. Crawl Stats hatası ise 14 ile 15 Ağustos aralığındaki verileri kapsıyordu. Crawl Stats tarafındaki düzeltme 23 Ağustos Pazar günü saat 17:00 civarında tamamlandı ve eksik veriler raporlara geri döndü. Her iki sorunun da büyük ölçüde giderildiği doğrulandı. Meta, sosyal medya bağımlılığı davasında 1 trilyon dolar tazminatla karşı karşıya. Meta, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük tüketici davalarından biriyle yüz yüze, 29 eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, şirketin kullanıcılara zarar verdiğini bilerek kasıtlı olarak bağımlılık yaratan sistemler tasarladığını öne sürüyor. Geçen hafta Kaliforniya'da başlayan davada, karar Meta aleyhine çıkarsa tazminat taleplerinin 1 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Şirketin mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde bu rakam, işletme için yıkıcı bir darbe anlamına gelir. Davada iki kritik iddia öne çıkıyor. Birincisi sosyal medya bağımlılığı meselesi. Meta, bu durumun tanı ve istatistik el kitabında, DSM'ye tanınmış bir psikolojik rahatsızlık olmadığını savunuyor. Akademik literatürdeki denge şimdilik Meta'nın lehine görünüyor, 2017'de yayımlanan ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Cerrahı tarafından onaylanan bir Nature makalesi de bu yaklaşımı destekler nitelikte. Kararın ne yönde çıkacağı henüz belirsizliğini koruyor, ancak dava, sosyal medya platformlarının çocuk ve genç kullanıcılar üzerindeki etkisi konusundaki tartışmayı yeniden alevlendiriyor. Meta gözlükleri Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklarla karşı karşıya. Meta'nın AI destekli gözlükleri güçlü satış rakamlarına ulaşırken, gizlilik ihlalleri nedeniyle art arda yasaklarla karşılaşıyor. Son bir ayda Almanya merkezli HTAİD adlı sivil toplum kuruluşu, kayıt kapasiteli akıllı gözlüklerin satışını durdurmak için Meta aleyhine suç duyurusunda bulundu. İngiltere'de birçok restoran, pub ve sinema salonu gözlükleri yasaklarken, Amerika Birleşik Devletleri'nde IC'ye çalışanları Meta Ray-Ban gözlükleri kişisel kamera sayıldığı gerekçesiyle federal kurumlarda kullanamayacak. DEF CON 2026 katılımcıları da aynı gerekçeyle yasak kararıyla karşılaştı. Yasakların ötesinde, gizlilik endişeleri yeni bir yan pazar doğurdu. Bazı kullanıcılar gözlüklerin net kayıt ışıklarını sökerek gizli çekim yapabileceği bildirildi. Te yandan yakın çevredeki kameralı cihazları tespit eden uygulamalar da hızla yaygınlaşıyor. Meta'nın bu zorluklarla nasıl başa çıkacağı, akıllı gözlük pazarının geleceği açısından kritik bir soru olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri e-ticareti 2026'da iki çeyrek üst üste çift haneli büyüme kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri e-ticaret satışları, 2026'nın ilk iki çeyreğinde art arda çift haneli büyüme kaydederek pandemi öncesi büyüme örüntülerine döndü. Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu verilerine göre Q2 2026'da mevsimsel olarak düzeltilmiş e-ticaret satışları 340,2 milyar dolara ulaştı, bu rakam yıllık bazda %12,2'lik artışa karşılık geliyor. Q1 2026'daki %10,1'lik artışın ardından gelen bu performansla, 2026'nın ilk yarısında toplam satışlar 668,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Karşılaştırmalı bir perspektiften bakıldığında, pandemi döneminde Q2 2020'de %53,5 olan yıllık büyüme hızla yavaşlamış ve Q2 2022'de %5,1'e gerilemişti. 2026'daki toparlanma, sektörün normalleşme sonrası yeniden yapısal bir ivme yakaladığına işaret ediyor. Bu büyümenin kalıcı bir eğilim mi yoksa bir istisna mı olduğu sektörün önündeki kritik soru olmayı sürdürüyor. Reddi, web sitesi satışlarını durdurdu ve mağaza kapanışlarına hazırlanıyor. İngiliz aksesuar markası Reddi, yılın başında iflas yönetimine girmenin ardından web sitesini kapattı, müşterileri artık yalnızca fiziksel mağazalara yönlendiriyor. Sitenin ana sayfasında yer alan Website Now Closed banner'ı, markanın dijital satış kanalını tamamen sonlandırdığını gösteriyor. Reddi, kapanış sürecinde stokları eritebilmek için %70 indirimle satış başlattı. İkonik Scotty köpeği logosuyla tanınan marka, son mağazalarının da kapılarını kapatmadan önce kalan envanterini temizlemeye çalışıyor. İngiliz perakende sektöründeki zorluklu koşulların bir yansıması olan bu süreç, orta segment aksesuar markalarının fiziksel perakende baskısıyla nasıl hızla çöküşe geçebildiğini açıkça gösteriyor. Google, Tag ve Tag Manager ölçüm araçlarını tek çatı altında birleştirdi. Google, reklam verenlerin Google Ads ve Google Analytics ölçüm ayarlarını tek bir yerden yönetebilmesi için Google Tag ve Tag Manager'ı birleştiren kapsamlı güncellemeleri yayına aldı. Yeni yapıda no-code event tracking ile manuel yapılandırma ihtiyacı ortadan kalkıyor, streamline edilmiş veri iletimi sayesinde site hızında da iyileşme sağlanabiliyor. Güncellemeler arasında hangi platformların performans verisini yakaladığını harita görünümüyle izlemeye olanak tanıyan visual tagging özelliği ve hesap içi rehber öne çıkıyor. Bu rehber, gelecekteki optimizasyon önerilerini doğrudan hesap arayüzünde sunacak ve yayın öncesi ön izleme imkanı sağlayacak. AdsLiaison ise veri güvenliği ve doğruluğunu artırmak için Akamai, Cloudflare, Dudu, Fastly ve Weblove ile işbirliği yaptığını duyurdu. Apple'ın İrlanda'ya ödediği vergi 17,1 milyar dolara ulaştı. Apple'ın AB şeffaflık yasası kapsamında yayınladığı 2025 mali yılı ülke bazlı raporunda, İrlanda için nakit bazda 17,08 milyar dolar gelir vergisi kaydedildi. Bu rakam şirketin tüm yargı bölgelerinde ödediği 25,6 milyar dolarlık verginin %66,7'sine denk geliyor. Apple, bu tutarın büyüklüğünü Avrupa Komisyonu'nun devlet yardımı kararı kapsamında İrlanda'ya serbest bırakılan escrow fonlarına bağladı. Rapor, Apple Operations International Limited tarafından Cork'taki tescilli adresi üzerinden yayınlandı ve şirketin web sitesinin hukuki kaynaklar bölümüne basın bülteni olmadan eklendi. Belgede ayrıca İrlanda kayıtlı kuruluşlar üzerinden 213,6 milyar dolar gelir kitaplandığı görülüyor. Bu rakam grup toplamının %43,6'sını oluşturuyor. İrlanda'daki çalışan sayısı ise 5.575 olarak raporlandı. Directive EU 2021-2101 kapsamında mali yılın sona erdiği 27 Eylül 2025'ten itibaren 12 aylık yayın zorunluluğu bulunuyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çarşamba tekrar podcast'te görüşmek üzere.